Ayrım 41, sayfa 512, 120, 23-51. Nekropolis aslında ölüler şehri demekti. Bu yer hakkında okuduğu hiçbir şey Robert Langdon'ı kendi gözleriyle görmeye hazırlayamazdı. Devasa yeraltı mahzeni mağara zeminindeki minik evler gibi mozolelerle doluydu. Hava ölü kokuyordu. Çoğu mermer kaplama kırık tuğlalardan oluşan çürümeye yüz tutmuş abideler arasındaki dar yollar. Kazılmamış toprağın oluşturduğu sayısız sütun, gölgeli küçük köyün üstünde duran kir içindeki alçak tavanı destekliyordu. Kendini akademik merakla korku arasında kapana kısılmış hisseden Langdon, ölüler şehri diye düşündü. O ve diğerleri dolambaçlı geçitlerin derinliklerine doğru ilerliyorlardı. Yanlış bir seçim mi yaptım? Kamerlengo'nun sözlerine ilk kulak veren, kapıyı açarak Kamerlengo'ya olan inancını ifade eden Gertrand olmuştu. Glick ile Macri, Kamerlengo'nun isteği üzerine soylu bir davranışta bulunarak yola ışık tutmayı kabul etmişlerdi. Bununla birlikte eğer sağ çıkabilirlerse kendilerine hangi mükafatların beklediğini merak ediyorlardı. Elbette onları harekete geçiren şey merak duygusuydu. İçlerinde en az hırslı olan Victoria'ydı. Langdon, onun gözlerindeki kadınsal önseziyi andıran endişeyi huzursuzlukla hissedebiliyordu. Victoria ile birlikte diğerlerinin peşinden koşarken artık çok geç diye düşündü. Bu işe bulaştık artık. Victoria sesini çıkarmıyordu ama Langdon aynı şeyi düşündüklerine emindi. Eğer Kamerlengo yanılıyorsa, Vatikan şehrinden kaçmak için 9 dakika yeterli değil. Mozoleler arasında koşarlarken Langdon grubun dik bir eğimi çıktıklarını fark edince bacaklarının yorulduğunu hissetti. Bunun izahı aklına gelince kalbi titredi. Ayaklarının altındaki topografya İsa zamanından kalmaydı. İlk Vatikan tepesinde koşuyordu. Langdon, Vatikan alimlerinin Aziz Petrus'un mezarının Vatikan tepesinin yanında olduğunu iddia ettiklerini duymuş ve her zaman bunu nasıl bildiklerini merak etmişti. Şimdi anlıyordu. Lanet tepe hala burada. Langdon kendini tarihin sayfalarında koşuyor gibi hissediyordu. İleride bir yerde Aziz Petrus'un mezarı vardı, Hristiyanlık yadigarı. Orijinal mezarın mütevazı bir tapınakla vurgulandığına inanmak güçtü. Elbette artık öyle değildi. Petrus'un şöhreti arttıkça eskisinin üstüne yeni mabetler dikilmişti. Şimdi ise yerden Michelangelo'nun kubbesine kadar 126 metre yüksekliğindeydi ve tepesi santim bile kaymadan orijinal mezarın tam üstüne geliyordu. Yılan kavi geçitlerden çıkmaya devam ettiler. Langdon saatine baktı. 8 dakika. Victoria ile kendisinin buradaki merhumlar arasına katılıp katılmayacaklarını merak ediyordu. Glick arkalarından dikkat diye seslendi. Yılan delikleri. Langdon tam zamanında görmüştü. Önlerindeki yolda küçük delikler açılmıştı. Üstlerinden atlayarak geçti. Victoria dar deliklerin üstünden son anda atladı. Koşmaya devam ederlerken huzursuz görünüyordu. Yılan delikleri mi? Langdon, aslında yemek delikleri diye düzeltti. İnan bana bilmek istemezsin. Bu deliklerin içki kanalları olduğunu fark etmişti. İlk Hristiyanlar bedenin dirileceğine inandıklarından bu deliklerden yerin altındaki mahzenlere süt ve bal dökerek ölüleri beslerlerdi. Kamerlengo kendini güçsüz hissediyordu. Tanrı'ya ve insanlığa olan sorumluluğunun verdiği güçle canlanan bacakları ilerlemeye devam etti. Geldik sayılır. İnanılmaz ağrılar içindeydi. İnsan aklı bedeninden çok daha büyük acılar çekebilir. Yine de yorulduğunu hissediyordu. Çok kıymetli ve çok az zamanı olduğunu biliyordu. Kiliseni kurtaracağım Peter, yemin ederim. Arkasından gelen BBC ışığına minnet duymakla beraber yağ lambasını taşımaya devam ediyordu. Karanlıkta yol gösterenim, ben ışığım. O koştukça lamba çalkalanıyordu. Bir an tutuşucu yağın devrilerek kendisini yakacağından korktu. Bir gece için yeterince yanık acısı çekmişti. Tepenin başına yaklaşırken ter içinde kalmıştı ve güçlükle nefes alıyordu. Ama zirveye vardığında yeniden doğduğunu hissetti. Pek çok kereler durduğu düzlükte sendeleyerek durdu. Yol burada sona eriyordu. Nekropolis garip bir toprak duvarla son buluyordu. Küçük bir tabelanın üstünde Mausoleum S yazıyordu. La Tomba di San Pietro. Bel seviyesinde önündeki duvarda bir açıklık vardı. Burada herhangi bir yaldızlı tabela yoktu. Gösterişli değildi. Ardında küçük bir mezar odasıyla parçalanmış bir lahdin bulunduğu, duvardaki küçük bir delikti, o kadar. Kamerlengo deliğe bakarak bitkin bir ifadeyle gülümsedi. Diğerlerinin arkasındaki tepeden geldiklerini duyabiliyordu. Yağ lambasını yere bırakarak dua etmek için diz çöktü. Teşekkürler Tanrım, neredeyse bitti. Meydanın dışında çevresini şaşkınlık içindeki kardinaller çevreleyen Kardinal Mortati, medya ekranına bakarak aşağıdaki mahzende yaşanan dramayı seyrediyordu. Artık neye inanacağını bilmiyordu. Tüm dünya onun gördüğüne şahit olmuş muydu? Tanrı gerçekten Kamerlengo ile konuşmuş muydu? Karşı madde gerçekten de San Pietro'daki ekranlarda. Kalabalığın içinden birinin "Bakın!" dediği duyuldu. Orada. Herkes bir anda ekrana işaret etmeye başlamıştı. Bu bir mucize. Mortati başını kaldırıp baktı. Kameranın açısı sabit değildi ama yeterince açıktı. Unutulmayacak bir görüntüydü. Arkadan çekilen kamerlengo toprak yerde diz çökmüş dua ediyordu. Önünde duvara kabaca oyulmuş bir delik vardı. Deliğin içinde eski taş yığınlarının arasında topraktan yapılmış bir tabut duruyordu. Mortati bu tabutu hayatında bir kez gördüğü halde içinde ne olduğunu gayet iyi biliyordu. Aziz Petrus. Mortati kalabalıktan yükselen sevinç ve şaşkınlık nidalarının Hristiyanlığın en kutsal yadigarlarından birini görmekten kaynaklandığına inanacak kadar saf değildi. İnsanlara aynı anda diz çöktürüp şükretmelerini sağlayan şey Aziz Petrus'un mezarı değildi. Mezarın üstündeki nesneye şükrediyorlardı. Karşı madde kutusu oradaydı. Gün boyunca durduğu yerde. Nekropolis'in karanlıklarında saklanıyordu. Parlak, amansız, ölümcül. Kamerlengo'nun vahyi gerçekti. Mortati şeffaf silindire merakla bakıyordu. Sıvı küresi hala merkezinde asılı duruyordu. LED, hayatının son 5 dakikasının geri sayımını yaparken, kutunun etrafındaki mağara kırmızı ışıkla aydınlanıp kararıyordu. Mezarda ayrıca kutudan birkaç santim ötede, kutunun görüntülerini başından beri ileten İsviçreli muhafızların kablosuz güvenlik kamerası duruyordu. Bunun hayatı boyunca gördüğü en ürkütücü manzara olduğundan hiç şüphe duymayan Mortati, istavros çıkardı. Ama az sonra durumun gittikçe kötüleşeceğini anlamıştı. Kamerlengo aniden ayağa kalktı. Karşı maddeyi elleri arasına alarak diğerlerine döndü. Tüm dikkatini topladığı yüzünden anlaşılıyordu. Diğerlerinin arasından geçerek geldiği yönden nekropolisten koşarak aşağı inmeye başladı. Kamera dehşet içinde dona kalan Vittoria Vetra'yı çekiyordu. "Nereye gidiyorsunuz, Kamerlengo? Demiştiniz ki..." Kamerlengo koşarken inancınızı yitirmeyin dedi. Victoria Langdon'a döndü. Ne yapacağız? Robert Langdon Kamerlengo'yu durdurmaya çalıştı. Ama onun inancına güvendiği anlaşılan Jartrand koşarak müdahale etti. BBC kamerasından gelen görüntü şimdi Luna Parklardaki tren vagonlarından çekilmiş gibi dönüyor, sallanıyordu. Karmakarışık kafile karanlıklar arasından nekropolis girişine doğru sendeleyerek koşarken ekrana bulanık dehşet ve kargaşa görüntüleri yansıyordu. Meydanda duran Mortati korkuyla nefesini tutmuştu. Onu buraya mı getiriyor? Dünyadaki tüm televizyonlarda Kamerlengo önünde tuttuğu karşı maddeyle nekropolisten dışarı koşuyordu. Bu gece başka ölüm olmayacak. Ama Kamerlengo yanılıyordu. 121. Kamerlengo saat tam 23.56'da San Pietro Bazilikası'nın kapılarından hızla çıktı. Karşı maddeyi sanki bir tür huşu uyandıran bağışmış gibi önünde taşırken, projektörlerin göz kamaştıran parlaklığı karşısında sendeledi. Yanan gözleriyle meydandaki medya ekranlarında dev gibi görünen, kendi yarı çıplak ve yaralı bedenini görebiliyordu. San Pietro meydanındaki kalabalıktan yükselen gürültü, Kamerlengo'nun daha önce duyduğu hiçbir şeye benzemiyordu. Ağlama, bağırışma, ilahi söyleme, dua etme, saygı ve korku karışımı bir şeydi. "Bizi şeytandan kurtar," diye fısıldadı. Ölüler şehrindeki koşuşturması yüzünden kendini tamamıyla tükenmiş hissediyordu. Neredeyse felaketle sonuçlanmıştı. Robert Langdon ve Victoria Vetra onu durdurmak, kutuyu yer altında saklandığı yere geri fırlatmak, sığınmak için dışarı kaçmak istemişlerdi. Kör aptallar. Kamerlengo şimdi korkutucu bir açıklıkla başka bir gece olsaydı bu yarışı asla kazanamayacağını fark ediyordu. Ama bu gece Tanrı bir kez daha onun yanında olmuştu. Kamerlengo'yu yakalamak üzere olan Robert Langdon'ı, Kamerlengo'nun din adına isteklerine her zaman güvenen ve itaat eden Jartrand tutmuştu. Tabii ki muhabirler bu durum karşısında çok etkilenmişlerdi ve müdahale edemeyecek kadar çok alet taşıyorlardı. Tanrı akıl ermez yöntemlerle iş görüyor. Kamerlengo şimdi arkasındaki diğer kişileri duyabiliyor, yaklaştıklarını ekrandan görebiliyordu. Kalan fiziksel gücünü toplayarak karşı maddeyi başının üzerine kaldırdı. Sonra göğsündeki Illuminati damgasını hişe saydığını gösteren bir hareketle çıplak omuzlarını geriye atarak hızla merdivenlerden indi. Son bir hareket kalmıştı. ''Tanrı yardımcım olsun.'' diye düşündü. ''Tanrı yardımcım olsun.'' 4 dakika. Langdon bazilikadan fırladığında güçlükle görebiliyordu. Yoğun medya ışıkları yine retinalarını deldi. Tek seçebildiği tam önünde merdivenlerden koşarak inen Kamerlengo'nun bulanık hatlarıydı. Medya ışıkları halesinde parlayan Kamerlengo, bir anlığına bir tür modern tanrı gibi ilahi göründü. Papaz cübbesi bir kefen gibi beline sarılıydı. Vücudu düşmanlarının elleriyle yaralanmıştı ama hala dayanıyordu. Kamerlengo dik bir şekilde dünyayı imana çağırarak ve bu yok edici silahı taşıyarak kalabalığa doğru koşmaya devam ediyordu. Langdon arkasından koşarak merdivenlerden indi. Ne yapıyor? Hepsini öldürecek. Kamerlengo Tanrı'nın evinde diye bağırdı. Şeytanın işine yer yok. Dehşete kapılmış kalabalığa doğru koştu. Langdon arkasından peder diye bağırdı. Gidecek bir yer yok. Gökyüzüne bak. Gökyüzüne bakmayı unutuyoruz. Langdon o anda Kamerlengo'nun nereye doğru gittiğini görünce yüce gerçeği anladı. Langdon ışıklar yüzünden onu göremese de kurtuluşlarının tam başlarının üzerinde olduğunu biliyordu. Yıldızlarla dolu bir İtalyan göğü, kaçış yolu. Kamerlengo'nun onu hastaneye götürmesi için çağırttığı helikopter hareketsiz bir şekilde ileride duruyordu. Pilot içindeydi ve pervane kanatları boş viteste çalışıyordu. Langdon aniden üzerinde kuvvetli bir canlılık hissetti. Langdon'ın aklından düşünceler bir sel gibi geçti. İlk önce Akdeniz'in enginliğini hayalinde canlandırdı. Ne kadar uzaktı? 8 kilometre, 16. Fiumicino'daki kumsalın trenle yaklaşık 7 dakika uzaklıkta olduğunu biliyordu. Ama helikopterle, saatte 320 kilometre hızla ve hiç durmadan. Eğer kutuyu helikopterle yeteri kadar uzağa götürebilir ve denize atarlarsa, neredeyse ağırlıksız olduğunu hissederek koşarken başka bir seçenek daha olduğunu fark etti. La Java Romana. Şehrin kuzeyindeki taş ocakları 5 kilometre uzaklıkta bile değildi. Ne büyüklükteydiler. 5 kilometre kare. Bu saatte kesinlikle boş olurdu. Kutuyu oraya atarak, Kamerlengo herkes geri çekilsin diye bağırdı. Koşarken göğsü acıyordu. Uzaklaşın hemen. Kamerlengo onlara yaklaşırken helikopterin etrafındaki İsviçreli muhafızlar ağızları açık öylece duruyorlardı. Papaz geri diye bağırdı. Muhafızlar geri çekildiler. Tüm dünya merak içinde izlerken Kamerlengo helikopterin etrafından dolaşıp pilot kapısına geldi ve kapıyı açtı. Dışarı evlat, hadi. Muhafız dışarı atladı. Kamerlengo pilot kabininin yüksek koltuğuna baktı. Bu yorgun haliyle kendini yukarı çekmek için iki elini birden kullanması gerektiğini biliyordu. Yanında titreyen pilota döndü ve kutuyu eline tutuşturdu. Tut şunu, içeri girdiğimde geri ver. Kamerlengo kendini yukarı çekerken helikoptere doğru koşan Robert Langdon'ın heyecanla bağırdığını duyabiliyordu. Kamerlengo, şimdi anlıyorsun diye düşündü. Şimdi inanıyorsun. Kamerlengo kendini pilot kabinine çekti. Birkaç tanıdık kolu ayarladı ve sonra kutuyu almak için pencereye döndü. Ama kutuyu verdiği muhafızın eli boştu. Muhafız, o aldı diye bağırdı. Kamerlengo kalbinin sıkıştığını hissetti. Kim? Muhafız işaret etti. O. Robert Langdon kutunun bu kadar ağır olmasına şaşırmıştı. Helikopterin diğer tarafına koştu. Saatler önce o ve Victoria'nın oturduğu arka bölmeye atladı. Kapıyı açık bırakıp içeri yerleşti. Sonra ön koltukta oturan Kamerlengo'ya bağırdı. Uçun peder. Kamerlengo boynunu uzatıp Langdon'a baktı. Yüzü dehşetten bembeyazdı. Ne yapıyorsun? Langdon, siz uçun, ben fırlatacağım diye bağırdı. Vakit yok, Allah'ın cezası helikopteri uçurun. Pilot kabininde parlayan medya ışıkları yüzündeki çizgileri belirginleştirirken Kamerlengo bir an için felç olmuş gibi göründü. Bunu yalnız başıma yapabilirim diye fısıldadı. Bunu tek başıma yapmam gerekiyor. Langdon dinlemiyordu. Uçun diye bağırdığını duyuyordu. Hadi, size yardım etmeye geldim. Langdon kutuya baktı ve sayıları gördüğünde nefesinin boğazında düğümlendiğini hissetti. 3 dakika peder. 3. Sayı Kamerlengo'yu kendine getirmiş gibiydi. Hiç tereddüt etmeden kumanda düğmelerine geri döndü. Gıcırtılı bir gürültüyle helikopteri kaldırdı. Langdon bir toz girdabının içinden helikoptere doğru koşan Victoria'yı görebiliyordu. Gözleri karşılaştı ve sonra Victoria batan bir taş gibi giderek küçüldü. 122. Helikopterin içinde motorların vınlaması ve açık kapıdan gelen kuvvetli rüzgar, sağır edici bir kargaşayla Langdon'ın duyularına saldırıyordu. Kamerlengo helikopteri yukarı doğru hızlandırırken Langdon artan yer çekimine karşı tutundu. Aşağılarındaki San Pietro parıltısı şehir ışıkları içinde parıldayan özelliksiz bir elips haline gelene kadar küçüldü. Langdon'ın ellerindeki karşı madde kutusu ölü ağırlık gibiydi. Daha sıkı tuttu. Avuçları ter ve kandan kayganlaşmıştı. Tutacağın içindeki karşı madde küreciği sakince dönüyor, led geri sayım saatinin parıltısında kırmızı yanıp sönüyordu. Langdon, Kamerlengo'nun kutuyu nereye atmayı planladığını merak ederek 2 dakika diye bağırdı. Aşağılarındaki şehir ışıkları her tarafa yayılmıştı. Langdon, batıda Akdeniz sahilinin parıldayan şeklini görebiliyordu. Ötesinde hiçliğin sonsuz, karanlık enginliğinin uzandığı şentikli bir ışıltı sınırı. Deniz Langdon'ın tahmin ettiğinden daha uzak görünüyordu. Ayrıca sahildeki ışıkların yoğunluğu, denizin açıklarındaki bir patlamanın bile çok yıkıcı sonuçları olabileceğini büyük bir açıklıkla hatırlatıyordu. Langdon, sahile çarpan 10 bin tonluk bir tsunami'nin sonuçlarını düşünemiyordu. Langdon dönüp pilot kabininin penceresinden dümdüz ileriye bakınca ümitlendi. Tam önlerinde Roma tepelerinin inişli çıkışlı gölgeleri gecenin içinde belli belirsiz görünüyordu. Tepeler ışıklarla belirginleşmişti. Zenginlere ait villalar. Ama yaklaşık 2 kilometre kuzeyde tepeler karanlıklaşıyordu. Hiç ışık yoktu. Sadece muazzam bir karanlık çukuruydu. Hiçbir şey yoktu. Langdon taş ocakları diye düşündü. La Cava Romana. Langdon arazinin çorak çukuruna bakarken yeteri kadar geniş olduğunu düşündü. Aynı zamanda yakın görünüyordu. Okyanustan daha yakındı. Bir anda içine heyecan kapladı. Kamerlengo'nun karşı maddeyi götürmeyi planladığı yer kesin burasıydı. Helikopter tam ona doğru yönelmişti. Taş ocakları. Ama tuhaf bir şekilde motorlar gürültüyle zorlandıkları ve helikopter havada ilerlediği halde Langdon taş ocaklarına yaklaşmadıklarını görebiliyordu. Şaşırmış bir halde yönünü tayin etmek için yan kapıdan dışarı baktı. Gördüğü şey heyecanını paniğe dönüştürdü. Tam altlarında binlerce metre aşağıda San Pietro meydanındaki medya ışıkları parıldıyordu. Hala Vatikan'ın üzerindeyiz. Nefesi kesilerek Kamerlengo dedi. İleri gidin. Yeteri kadar yüksekte değiliz. İleri gitmelisiniz. Kutuyu Vatikan şehrinin üzerine atamayız. Kamerlengo cevap vermedi. Uçan helikoptere konsantre olmuş gibiydi. Langdon kutuyu kaldırarak 2 dakikadan az vaktimiz var diye bağırdı. Onları görebiliyorum. La Cava Romana. Birkaç kilometre kuzeydeler. Zamanımız? Kamerlengo hayır dedi. Çok tehlikeli, üzgünüm. Helikopter yukarı doğru tırmanmaya devam ederken Kamerlengo arkasına dönüp Langdon'a kederle gülümsedi. Keşke gelmeseydin dostum, büyük bir fedakarlık yaptın. Langdon, Kamerlengo'nun yorgun gözlerine baktı ve birden anladı. Kanı dondu. Ama gidebileceğimiz bir yer olmalı. Kamerlengo boyun eğmiş bir ses tonuyla, yukarı dedi. Tek garanti orası. Langdon zar zor düşünebiliyordu. Kamerlengo'nun planını tamamıyla yanlış anlamıştı. Gökyüzüne bak. Langdon, Kamerlengo'nun asıl gittiği yerin gökyüzü olduğunu şimdi anlıyordu. Kamerlengo kutuyu atmayı planlamamıştı. Sadece onu Vatikan şehrinden mümkün olduğu kadar uzaklaştırıyordu. Bu tek yönlü bir yolculuktu.